Ayrım 10, sayfa 86. Ses. Dimitro'yu alnından vuran o tek kurşun, Erciyes'in derinliklerinde yankılandığında, enişte, atı da korkuyla irkildi. Silah sesinin ardından çok uzaklardan incecik bir çığlık duyulmuş, sonra ortalığı ürkütücü bir sessizlik kaplamıştı. Enis, ufka bakıp yönünü tayin etmek amacıyla tırmanmaya niyetlendiği o dik yokuşun tepesine ancak 3 saatte varmıştı. Zirveye ulaştığında ise karşısında daha dik bir dağ uzandığını gördü. Yorgunluk ve açlık duymuyordu ama soğuk onu çok zorluyor, hızlı ilerlemesini engelliyordu. Kurşun sesinin ne taraftan geldiğini kestirmeye çalıştı. İçinden bir ses kötü bir şeyler olduğunu söylüyordu ama bu kötü hadiseleri Ira ile ilişkilendirmek istemiyordu. Aslında Enis'i asıl tedirgin eden kurşun sesinden ziyade bu karlı zirvelerde sıkça görülen çığ tehlikesiydi. Zira bir çığın başka çığları da tetiklediğini çok iyi biliyordu. İlkbaharla birlikte çözülen karlar ise çığa adeta davetiye çıkarıyordu. Erciyes Dağı, Enis'in gözünde birden ağzından alevler saçan bir canavara dönüştü. Öğrencilerinden birinin derste anlattığı bir efsane geldi aklına. Efsaneye göre Erciyes'in eteklerinde Ercişler kabilesi yaşarmış. Kabile beyinin Ciş Hatun adında çok güzel bir genç kızı varmış. Günlerden bir gün dağın eteklerine çok uzak diyarlardan gelen bir yiğit Ciş Hatun'u görmüş ve görür görmez aşık olmuş ve babasından onu istemeye karar vermiş. Ne var ki Horasan uluları Alplerde beyden kızını istiyormuş. Bey, delikanlının mertliğini, dürüstlüğünü beğenmesine beğenmiş ama yine de bir şart koşmuş. Ondan bulundukları dağın zirvesinde yaşayan ve ateş üfleyen ejderi öldürmesini istemiş. Bu arada Ciş Hatun'un yüreğine de aşk ateşi düşmüş. Delikanlı, Ciş Hatun'u almak için getirdiği hediyeleri bir sanduka ile konağa takdim etmiş ve beyin şartını kabul ettiğini bildirmiş. Ancak Ciş Hatun, dağa çıkanın geri gelmediğini, alev üfleyen ejderha tarafından yakılıp kül edildiğini biliyormuş. Delikanlıya, "Sakın zirveye çıkma, çıkarsan o ateşte yanarsın," diye yalvarmış. Her şeyi göze alan delikanlı, Ciş Hatun'la evlenmeyi ancak böyle hak edeceğini söyleyerek yola koyulmuş. Onun ölümüne göz yummak istemeyen Ciş Hatun, delikanlının getirdiği sandukayı, içindeki hediyeleri ve nalınları alarak onun peşine düşmüş. Yanık dağ denilen yerde onu yakalayarak zirveye çıkmaması için bir kez daha yalvarmış. Onu yolundan döndüremeyince sandukayı yanık dağda bir mağaraya bırakan Ciş Hatun, gelinlik elbisesini giymiş ve yola birlikte devam etmişler. Zirveye yaklaştıklarında birdenbire alazlanan alevler onları sarmaya başlamış. Ciş Hatun'un sevdalısı sevdiğini korumak için öne atılınca alevler bir anda onu yutmuş. Ciş Hatun da başında duvağı, üzerinde beyaz giysileriyle yiğidini kurtarmaya çalışırken ayağı kaymış ve alevler içinde yok olmuş. Fakat duvağı dağın üzerinde kalmış ve beyaz bir örtü oluşturmuş. Enis, öğrencisinin bir nefeste anlattığı bu efsaneyi dinlediğinde aptalca, çok aptalca diye düşündüğünü hatırladı. O sıralar başta Fransız ve Rus edebiyatı olmak üzere Batı klasiklerini okuyor, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire'ın öğretilerinden etkileniyor, modern edebiyatı kendine daha yakın buluyordu. Öğrencisi anlattığı efsaneyi bitirir bitirmez, Enis araya girip öğrencilerine peri bacalarının nasıl oluştuğunu anlatma ihtiyacı hissetmişti. Erciyes Dağı'na yakıştırılan bu alevli canavar benzetmesinin altında peri bacalarının oluşumuna neden olan volkanik patlamanın yattığını biliyordu. Eskiden Kapadokya'nın bir iç deniz bölgesi olduğunu, volkanik olaylar sonucunda bu iç denizin kuruduğunu, derken bu kuruyan arazinin bölgedeki volkanik dağlardan, Erciyes Dağı ve Hasan Dağı'ndan püsküren lavlardan yayılan tüflerle kaplandığını, rüzgarın ve yağmur sularının bu tüfleri aşındırarak bugünkü peri bacalarını meydana getirdiğini anlatmıştı. Ardından metafor kelimesini açıklamaya çalışmış, az önce dinledikleri efsanedeki alevlerin ve ateşin bu volkanik hareketin metaforu olarak yorumlandığını anlatmıştı. Halkın bu yanardağ metaforunu umutsuz bir aşk hikayesiyle birleştirmesini ise sevenleri bir araya getirmekten pek hoşlanmayan ahlaki değerlerden kaynaklandığını eklemeyi de ihmal etmemişti. Ayrılıkla biten bu tür aşk hikayeleri içinde bu toplumsal baskıyı barındırıyordu. Şimdi durup düşündüğünde kendisinin de İran'ın da o zayıf ve çelimsiz çocuğun anlattığı efsanedeki kahramanlara benzediğini fark ediyordu. Acı acı gülümsedi. Çocuklara bu bilgileri verdiği gün, birisi çıkıp günün birinde Erciyes'in beyaz bir alev olarak karşısına çıkacağını söyleseydi gülüp geçerdi. Ama şimdi ciddiye almadığı bir efsanenin kahramanı haline gelmişti. Hayat ne tuhaftı. Erciyes'in karlı zirvelerinde yaşlı bir beygirle sevgilisinin peşine düşmüştü ve ensesinde her an ölümün nefesini hissediyordu. Enis bir başına kuş uçmaz kervan geçmez bir dağ başında soğuktan titrerken onu bu yolculuğa sevk eden nedenleri bir kez daha gözden geçirdi. Şu gerçekti ki İra'yı seviyordu. Hem de ölümüne seviyordu ama bu onsuz yaşayamayacağı anlamına gelmezdi. Pekala onsuz, hatta ömür boyu aşksız, gerekirse kadınsız yaşayacak kadar güçlü olduğunu düşünüyordu. İra'nın peşine böyle kararlılıkla düşmesinin en önemli nedeni ona karşı duyduğu sorumluluktu. İra ona güvenmiş ve vekaletini teslim etmişti. Enis ona böylesi güvenmiş bir kadını İra ya da bir başkası yarı yolda bırakmayacak kadar sağlam karakterli biriydi. Bu yolculuğa aslında kişiliğini sınamak, sınırlarını tanımak, zorlamak ve kendi varoluşunu tamamlamak için çıktığını anlamıştı. Gecenin karanlığında, karlı dağlarda tek başına yürürken kendisiyle yaptığı bu hesaplaşma onu biraz olsun sakinleştirmişti. İnancını kaybetmedikçe İra'ya mutlaka ulaşacaktı. Belki arzuladığı kadar çabuk olmayacaktı ama en azından Mersin'de onu yakalayacağından emindi. Enis bu ruh halinin sonsuza dek sürmesini istediğini fark etti. Yakaladığı bu olgunluğu ömür boyu taşımayı. Bu sükuneti, bu sükunetin getirdiği sabrı. Erciyes'in karanlığında yolunu bulmaya çalışan bu yeni Enis'i çok sevmişti. Önüne çıkan asırlık bir çınar ağacına beygirini sıkı sıkı bağladı. Kendisi de kovuğunun içinde iyice büzüştü. Bir süre kıvrandıktan sonra bedeninin alabileceğini en rahat şekli alıp uyumaya çalıştı. Gözlerini henüz kapamıştı ki kulağına koyun ve inek sesleri çarptı. Heyecanla yerinden fırladı. Mübadiller yaklaşıyor olabilirdi. İleride 30 kadar silahlı adamın ilerlediğini görünce duyduğu seslerin eşkıyalardan geldiğini anladı. Hızla beygirini çözüp yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak beygir inat etmişti. Bir adım bile ilerlemiyordu. Çaresiz kalan Enis kovuktan inerek beygiri de yanına aldı ve sessizce sıvışmaya karar verdi. Az önceki sakin ruh hali bir anda uçup gitmişti. Enis kanter içinde karlara bata çıka yürümeye çalışan canının derdine düşmüş bir zavallıya dönmüştü. Eşkıyalar yaklaştıkça endişesi artıyor ve adımları daha da hızlanıyordu. Karlara bata çıka ilerlerken bir anda ayağı bir boşluğa denk geldi. O boşlukta aniden ortaya çıkan bir canavar Enis'in ayağını kopartarak bacağından ayırdı sanki. Enis duyduğu amansız acıyla küçük bir çığlık attı. Sonra kendine hakim olup yola devam etmeye çalıştı. Ayağının acısı gözlerinden aksa da arkasına bakmadan yol almaya çalıştı. Ne var ki çok gitmeden karın altında kalmış bir odun parçasına takılıp yere düştü. Bir süre yuvarlandıktan sonra dik bir yokuştan baş aşağı kaymaya başladı ve 20-30 metre gittikten sonra sert bir cisme çarptı. Kendine geldiğinde başına toplanmış konuşan 4-5 kişinin varlığını fark etti. Seslerden biri tanıdık geliyor, ona sesleniyordu. "Muallim bey, muallim bey." Enis yavaş yavaş gözlerini açtı. Başında merak ve endişeyle onu izleyen yüzü önce çıkartamadı. Bir yerlerden tanıyor ama nereden olduğunu bir türlü hatırlayamıyordu. "Tanımadın mı? Ben Sicim." İsmini duyar duymaz Sicim'i hatırlayan Enis, "Bana ne oldu Sicim?" diye inledi. Sicim, "Önce ayağı kırmışsın, sonra da başını kayaya çarpmışsın. Merak etme, durum pek mühim değil." diye açıkladı. "Peki ne olacak şimdi?" diye sordu Enis. Seni birlikte götüreceğiz. Burada kalamazsın. Kurda kuşa yem olursun vallahi. Enis, Sicim'in yanındaki adamlara baktı. Hepsi izbandut gibi silahlı adamlardı. Sicim'in de eşkıyalara katıldığını anladı. İsteksizce, peki Sicim dedi. Ne gerekiyorsa onu yapalım. Bir yandan da son gördüğünde tabana kuvvet kaçan bu sıska delikanlının eşkıyalarla nasıl kader birliği yaptığını anlamaya çalışıyordu. Bugünlerde birçok şeyin hızla değiştiğini düşündü. Hayvanların etrafında dört dönen o saf Sicim eşkıya olmuş. Sevgilisine kavuşmak için yollara düşen Enis ise perperişan bir halde onun tutsağı olmuştu. Sicim'in arkadaşları ne yapılması gerektiği konusunda tartışmaya başladı. Biri önce kırık ayağın düzeltilmesini, Enis'in öyle taşınmasını önerdi. Bir başkası Enis'i yanlarında taşımanın onları yavaşlatacağını öne sürerek onu ata bindirip sığınağa götürmenin daha doğru olduğunu savundu. Sonuçta kararı Sicim'e bıraktılar. Sicim, ata bindirilip mağaraya götürülmesinin daha mantıklı olacağını söyledi. Eşkıyaların en güçlüsü Enis'i sırtlanarak kan ter içinde yokuşu çıktı. Enis'i orada bekleyen atlardan birine bindirdikten sonra hayvanları da önlerine katarak Dolunay'ın karlı dağları aydınlattığı doruklara doğru yola koyuldular. Şans. Dimitro'nun defin işlemi şafak sökene dek sürdü. Komite üyeleri arkadaşlarının cesedini gömdükten sonra bir köşeye çekilip durum değerlendirmesi yaptı. Öküzleri, atları, eşekleri eşkıyalar tarafından götürülmüş, ellerinde iki kağnı arabası ve çul çaputtan başka bir şey kalmamıştı. İçlerinden biri mutlaka saklanan birkaç akçe ya da altın çıkacağını söyledi. Öğrenmenin en iyi yolu sormaktı. Dimitro'nun yerini alan yeğeni Niko ortaya çıkıp, ''Yoldaşlar, bu yolu tamamlamaktan başka hiçbir seçeneğimiz yok. Ya Mersin'e varacağız ya da burada kurda kuşa yem olacağız. Az önce büyük bir şanssızlık yaşadık. Önümüzde başka zorluklar da olabilir. Ne de olsa gezmeye, eğlenmeye, düğüne gitmiyoruz. Yerimizi, yurdumuzu terk etmek mecburiyetinde kaldık ve bir bilinmeze sürükleniyoruz. Bu nedenle şimdi tek yürek olmak zamanı. Eşkıyadan kurtardığınız ne var ne yoksa çıkarıp komitaya teslim etmenizi istiyoruz. Kafilenin yaşlılarından Maria önce çıktı. Elini pörsük memelerinin arasına götürüp bir reşat altın çıkardı ve Niko'ya uzattı. Onu başka kadınlar izledi. Yaklaşık 11 altın toplanmıştı. Tutunacak bir dal bulan göçmenler daha fazla vakit kaybetmeden yola koyulmak için toparlandı. Hasta ve yaşlılardan bazıları yürüyecekti. Yürüyemeyenler ise yine kağnı arabasına bindirildi. Zaten bir saatlik yoldan sonra yokuş aşağı inilecekti. Gençler sırayla öküzlerin yerine geçerek dörder dörder kağnıları çekmeye başladı. Eleni kocasının mezarından ayrılmak istemiyordu. Üç kadın Eleni'ye yaklaşıp koluna girdi ve onu mezardan zorla ayırdı. Agnes babasının kanlı bastonunu düştüğü yerden alarak annesini bekledi. Annesi ayağa kalkar kalkmaz da yanına koştu ve annesinin elini tuttu. Yürümekte zorlanan annesine babasının bastonunu uzattı. Eleni bastonu kızından alıp göğsüne bastırarak hışkırmaya başladı. Kadınla onu teselli etmek için ellerinden geleni yapıyordu. Eleni bastonu bir daha hiç bırakmadı. Onu ölen kocasının yerine koymuş, tüm yürüyüş boyunca ondan güç almaya karar vermişti. Kafile yeniden yola koyulunca Eleni'nin aklına büyük kızı Ira düştü. Gözleri kalabalığın içinde onu aradı. Ira babasının mezarına kapanmış, hiç kımıldamadan duruyordu. Eleni duraksayınca öteki kadınlar da onun baktığı tarafa baktı. Ira'yı mezara kapanmış görünce anasını bırakıp onun yanına gittiler. İçlerindeki sonsuz şefkati sunmanın vakti gelmişti sanki. Herkes en tatlı, en şefkatli sesiyle ona seslendi. Biri, ah canım dedi, senin hiçbir suçun yok, olacağı varmış. Bir başkası, bak annenle kız kardeşin seni bekliyor, güçlü olman lazım diye ekledi. Kadınların başına üşüşmesinden rahatsız olan Ira, sırf onların bu saçma sapan tesellilerinden kurtulmak için tek kelime etmeden ayağa kalkıp kafileye doğru yürüdü. Diğerleriyle hep belli bir mesafede, sanki bir günah keçisiymiş gibi peşlerine takıldı. Yalnız dili değil, ruhu, kalbi, beyni, bilinci de susmuştu. bir ceset gibi sürükleniyordu sadece. Eleni, kızının kendisiyle, insanlarla, hayatla arasına koyduğu bu uzaklığı aşacak gücü kendinde bulamadığından ona hiç bulaşmadı. Bir yandan da aynı gün içinde iki kayıp verdiğini düşünüyor, sadece kocasını değil, kızını da kaybettiğini anlıyordu. Henüz 5-10 dakika yol almışlardı ki bir meleme sesi duydular. Önce herkes ürktü. Sesin geldiği yöne baktıklarında ise şaşkınlıktan donup kaldılar. Eşkıyaların alıp götürdüğü koyunlardan biri tepenin üstünde durmuş onlara bakıyor, bir yandan da acı acı meliyordu. Niko, koyununu görünce sevinçten çılgına döndü. "Venüs bu, aman Allah'ım!" diye haykırdı ve hayvanın yanına gitmek için fırladı. Koyunun hemen arkasında bembeyaz iki kuzucuk daha gören göçmenler bunu bir mucizeye yordu ve herkes durumu kendince yorumlamaya başlamıştı. Kimine göre yüklü olan Venüs yolda ağırlaşmış, eşkıyalar da onu bırakıp gitmişti. Kimi de bunun Niko'nun doğmak üzere olan bebeğinin şansına verdi. Bu mucizeden kendilerine pay çıkarmak isteyenlerse durumu artık şanslarının iyiye doğru gideceğine yordu. Çocuklar çılgına dönmüştü. Bir yerlerden buldukları iplerle renkli örgüler yapılıp kuzuların başını süslediler. Kadınlar yeni doğmuş kuzuları sırayla kucaklarına alıp taşıdı. Venüs ise kafiledekilerin sevgi gösterileri arasında yolculuğa tekrar dahil oldu. Venüs'ün iki kuzuyla birlikte geri dönmesi, karlı dağın zirvelerinde yaşanan acıları bir nebze olsun hafifletmişti. En azından çocuklar hayatlarının bu en karmaşık ve dehşet dolu gecesini bir anda zihinlerinden silerek kuzuların ve Venüs'ün peşine takılıp hızla yeşeren neşeleriyle koşuşturmaya başlamıştı. Ne var ki bu küçük mucizede çocukların neşesi de o bir saatlik yokuşun eziyetini azaltmaya yetmemişti. Delikanlılar zaman zaman geriye doğru kayan arabalara hakim olamıyor, yol arkadaşlarını yavaşlattıklarını düşünen hastaların morali bozuluyor, hamileler yürümekte zorlanıyor, çocuklar mızıldanıyordu. Sanki kurtuluş giderek uzaklaşan o bir saatlik tepenin ardındaydı. Kan ter içinde kalan gençler kaslarını, güçlerini sonuna kadar zorlayarak iki arabayı yukarı çıkartmayı başarınca kafile de hızlanmaya başladı. Onlar da gençler gibi canlarına dişlerini takarak tepeyi tırmandı. Kafilenin arka sıralarında ilerleyen Eleni dönüp daha da geride olan kızına baktığında İran'ın da kendini zorladığını gördü ve sevindi. Bu yaşam belirtisi demekti. Tepenin başına geldiklerinde Komita, gençlerin arabanın önünde gitmesinin tehlikeli olduğunu söyleyerek arabaları yokuş aşağı bırakmayı önerdi. Bir saatten beri arabayla cebelleşen gençler bu öneriyi hevesle kabul etti. Böylece çullar ve kırılmayacak öteberi arabalara yüklenerek yokuş aşağı bırakıldı. Sonra herkes hayatının yarışını izliyormuşçasına durup yokuş aşağı kayan arabaları seyretti. Büyük bir gürültüyle aşağı kayan arabalar tepenin eteğindeki çalılara takılıp durdu. Bunu gören gençlerden bazıları zemini kaplayan kara oturarak kendilerini aşağıya bıraktı. Ortalık bir anda şenlik alanına dönmüştü. Onları çocuklar, genç kızlar ve kendine güvenen kadınlar izledi. Herkesi bir anda saran bu neşe Eleni'yi incitse de acılı kadın kaderini belli etmemeye çalıştı. Gözleri kendisi gibi acıya teslim olmuş kızını aradı. İra öylece oturmuş, olup biteni görmezmiş gibi ufka dalıyordu. Usulca kızının yanına sokuldu Eleni. Kızına sımsıkı sarılarak "İra, kızım, güzel kızım benim" dedi. İra önce direndi. Babasının ölümü İra'da öyle derin bir suçluluk hissine neden olmuştu ki annesinin gösterdiği şefkati hak etmediğini düşünüyor. Ondan gelecek her türlü yakınlığı reddediyordu. Ama annesinin gözlerinden akan yaşları teninde hissedince dayanamadı. Onun da gözleri boşaldı. Ana kız birbirlerine sarılıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Neşeyle koşturan göçmenler ana kızın halini görünce hemen toparlanıp yeniden yasa büründü. Ama çocukların buna aldırış etmeye pek niyetleri yoktu. Agnes de kayanlara katılmış deliler gibi gülüyordu. Biraz sakinleşince Eleni İra'nın elini tuttu. "Artık babanın yerinde sen varsın. Şimdi annenin elini tut ve onu düşürmeden aşağı indir" dedi. İra'nın gözleri doldu. Kalpten gelen bu barış çağrısını kabul etti. Annesinin boşta olan elini sıkı sıkı tutarak aşağıya doğru ilerledi. Elini bir elinde kocasının bastonu, öteki elinde kızının eli, bir çocuk ürkekliğiyle aşağı inmeye başladı. Fakat Ira hala tek kelime etmiyordu. Kızıyla arasındaki buzları eritmenin verdiği kısmi ferahlıkla yetinen Eleni, onun üstüne daha fazla varmadı. Ayrım sonu, sayfa 96.